أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Risale-i Nur'dan İhlas Risalesi üzerinde biraz duracağız. Risale-i Nur'la ilgili dersimizin ilkini İhlas konusuna ayırdık. Her şeyin başı ihlas olduğu için. Üstaz Bediüzzaman burada en az 15 günde bir okunmalıdır diye başlar. Yani en azından 15 günde bir okunması gereken bir risale olduğunu söyleyerek aslında risalesinin önemini anlatmaktan ziyade belki konunun önemini söylemek istiyor ki hakikaten de eğer insan ihlası kazanmamışsa dağlar kadar amel işlese boşuna. Kıyamet günü diyecek ki ya Rabbi şu kadar amellerim vardı nerede? Denilecek ki hepsi tarumar oldu, uçtu gitti çünkü ihlassızca yapmıştın. Bazen insan İhlasla küçük ameller yapar. Allah onu mizanda ağırlaştırır. Bazen ihlassızca büyük ameller yapar. Allah rızası dışında başka şeyler hesap eder. Dağlar kadar ameller işlese mizanda hiçbir ağırlığı olmaz. Hatta kendisine günah olarak döner. Riyakarlık yaptığı için günah kazanmıştır. Amelleri ihlasla yapmadığı için sevap kazanmamıştır. Günah kazanmıştır. Yani salih bir amel işleyerek, hayırlı bir amel işleyerek günah kazanmıştır. Olur mu? Olur. Ve insan ihlasa ulaşmadığı zaman tembel olur. Allah rızası için yapmayan adam bir müddet yapar, sonrasında yorulur. Bir ömür boyu hizmet yapmak zorundayız. Bir ömür boyu kulluk yapmak zorundayız. Bir ömür boyu son nefesi verene kadar mücadele içerisinde yer almak zorundayız. Yoksa birkaç yıllık bir nefes ile cenneti kazanamayız. Yani birkaç yıl belki hizmet etmiş, Allah rızası için bir şeyler yapmış ama ondan sonrasında tam ihlasa ulaşmadığı için gevşemiş, yorulmuş, bir kenara çekilmiş ve o şekilde ölmüş. İnsan nasıl ölürse öyle de haşredilecek. Bugünkü halimiz önemlidir. Ama bundan da önemlisi nasıl öleceğimizdir. Bugün insan ihlaslı olsa ama ölmeden evvel ihlasını kaybetse, bugün insan hizmet yapıyor olsa ama ölmeden evvel hizmet aleminden uzaklaşmış, dünya perest olmuş ise, o şekilde ölmüşse, o şekilde de haşredilecek. Bugünümüz önemli ama nasıl öleceğimiz bundan da önemli. Madem ki nasıl öleceğimiz önemliyse, o zaman ihlasla ölmemizi sağlayacak bir takım vesileler lazım. İnsanın ihlası kazanmasının en kestirme yolu riyakarlığın çirkinliğini ve insanı cehenneme götüreceğini anlaması ve Allah yolunda çile çekmesidir. Ne kadar çile çekerse o kadar hızla ihlasa ulaşır. Çile çekmeden ihlasa ulaşmak neredeyse mümkün değildir. Hasan Basri Hazretleri'nin bir oğlu varmış. Epeyce okumuş. Bir gün demiş ki, babacığım ben de çıkıp bir konuşma yapmak istiyorum. Müsaade var mı? Çık oğlum demiş. Çıkmış çocuk konuşmaya başlamış. Hemen 5 dakika 10 dakika sonra herkes uyuklamaya başlamış. Hasan Basri Hazretleri bakmış ki vaziyet kötü. İşaret etmiş. Oğlum aşağı in bakayım demiş sen o kürsüden. Çocuk inmiş, kendisi çıkmış. Konuşmaya başlayınca herkes cin gibi olmuş. Dikkatle dinlemeye başlamış. Çocuk daha sonra demiş ki, babacığım demiş, bu işin sırrı nedir? Benim anlattıklarım seninkinden daha güzeldi. Ben daha güzel şeyleri anlattım. Daha ilmi şeylere temas ettim. Ama seni dinlediler. Ben konuşurken uyudular. Bunun sırrı nedir? Demiş ki, oğlum sen okumuşsun okumuşsun ama çile çekmemişsin. Sen de benim gibi 20-30 sene Bağdat'ın harabelerinde çile çekseydin, senin de sözünü dinlerlerdi demiş. Yani çile çekmeden ihlasa ulaşılmıyor. Çok zor. Çile ile ihlasın alakası nedir derseniz, çile çeken insan insanların çilesini çekiyor. Bu davanın çilesini çekerken aslında davadan çok insanların çilesini çekmiş oluyor. İnsanlardan hıyanet görüyor. İnsanların kahrını çekiyor. Ve hiçbir şey insanlar için yapmaması gerektiğini de öğreniyor. Hıyanet göre göre, nankörlük göre göre, başlangıçta çok ihlaslı bir insan olmasa bile, ileride eğer kalbinde bir temizlik varsa tam ihlasa ulaşır, çektiği çile sayesinde biiznillah. Çünkü riya aslında insanlar için bir şey yapmaktır. Dolayısıyla insanlar için bir şey yapmaya değmeyeceğini, insanları değil Allah'a dikkate almak gerektiğini, yalnız Allah'ın mükafat vereceğini ve yalnız Allah'ın layık olduğunu, insanların bu o amellere layık olamayacaklarını anlaması için belki birçok insanın çile çekmesi ve insanlardan darbe görmesi gerekir. Böyle bir hıyanet görmeden, arkadan vurulmadan, darbeler yemeden, nankörlüklerle karşılaşmadan da ihlasa ulaşan insanlar vardır. Ama genellikle çile çekenler ihlasa ulaşmışlardır. Ama İslam düşmanlarından bir takım musibetlerle karşılaşmışlar. Ama Müslüman kardeşlerinden hıyanet görmüşler. Ama insanlardan laflar işitmişler. Ve bütün bunlara rağmen devam etmişler. ise Allah Azze ve Celle onların bu haline hürmeten onlara ihlası kazandırır. Çünkü düşmanlardan darbe yediler, dostlarından darbe yediler, nankörlükler gördüler ama devam ettiler. Allah bu devamlarının hürmetine, bu çilelerinin hürmetine ihlası onlara nasip eder. İhlası verecek olan da Allah'tır elbette ki. Kimlere verir? Kendi yolunda devam eden, mücadele eden, her türlü kötülüklerle karşılaşmış olmasına rağmen bırakmamış olan. Ne kadar bıraktıysa o kadar ihlastan uzaklaşır. Çünkü demek ki insanlar için yapmış. Onlardan da hıyanet görünce bırakmış. Demek ki onlar için yapıyormuş. Demek ki az da olsa kalbinin bir yerinde böyle bir niyet varmış. Hiç olmamalıydı. Bunun delili, yani ne kadar hıyanet görse hiç değişmeyecek. Ne kadar hıyanet görürse görsün gayretinde azalma olmayacak. Aynen devam edecek. Çünkü Allah için yapıyor idi. İnsanlardan hıyanet görse ne olur ki? Onlar için yapmıyordu ki zaten. Hıyaneti insanlardan gördün, Allah'tan görmedin ki. Neden gayretin azalıyor ki? Allah mı kalleşlik yaptı sana? Allah mı kötülük yaptı sana? Hayır, o halde gayretin niye azalıyor ki? Belki insanlardan darbe yiyince riyakarlığın azalması lazım. Ne kadar insanlar için yapıyorduysan o azalmalı. Artık ondan sonra tam ihlasa ulaşmalısın. Çünkü onlar için belki bir kısmını da olsa onlar için yapıyordun. Belki %10'unu, %20'sini onlar için yapıyordun. Onlardan da o darbeyi görünce o %20 tamamen zail olmalı. O %20 tamamen kalkmalı. Tam ihlasa %100'e ulaşmalısın. Çünkü anladın ki insanlar için yapmamalısın. Bak insanlardan darbe yedin. Demek ki tam ihlasa ulaşmakta her türlü çilenin faydası vardır. Ne kadar çile, o kadar ihlas. Genellikle böyledir. Ve çile çeken insan hem insanlar için yapmaması gerektiğini, yani gördüğü darbelerle bunu anlar, hem de çile çektikçe sadece insanlardan nankörlükler falan değil yani mesele, Allah için çile çektikçe kalbinde bir nur peydah olur ve o nur o karanlıkları yok eder, kalpteki karanlıkları yok eder, o siyah noktaları götürür, tertemiz eder. Nasıl ki her bir günah kalpte bir siyah nokta meydana getiriyor, her bir istiğfar o siyah noktaları yok ediyor ise, aynen öyle insanın kalbinde bazı siyah noktalar olsa, ne kadar çile çekse her bir çile bir nur olur ve o siyah noktaları götürür. Dolayısıyla da kalp temizlenir, riyadan tamamen kurtulur ve böylece tam ihlasa ulaşmış olur. Tam ihlasa ulaşmış olan bir insan bile yine de risk altındadır. Bir hadiste helaken nas illa alimun, insanlar helak olmuşlardır alimler hariç. Ve helakel alimun illa alamilun, alimler de helak olmuştur ilmiyle amel edenler hariç. Yani alim ama ilmiyle amel etmiyor, etmeyenler zaten helak olmuştur. İlmiyle amel eden de helak olmuştur. Ve helekel amilun illel muhlisun. Yani ilmiyle amel edenler de helak olabilir. İçinden ancak ihlaslı olanlar, yani her amel eden de ihlaslı amel etmemiş olabilir. Yani cahiller kurtulamaz, helak olmuştur. Alimler kurtulur. Alimler de kurtulamaz eğer ilmiyle amel etmediyse. Ettiyse de eğer ihlasla amel etmediyse onlar da kurtulamaz. İhlaslı olanlar kurtulabilir. Bu ihlaslılar da yani tamamen kurtulmuş mudur? Yani garanti içinde midirler? Hayır. Vel muhlisune ala hatarin azim. Bu muhlisler de büyük bir tehlike üzerindedirler. Yani ihlaslarını kaybedebilirler. O yüzden ihlaslarını muhafaza etmek zorundadırlar. Kaygan bir zeminde yürüyoruz. Bazen koşuyoruz. Zeytinyağı dökülmüş bir yerde. Her an ayağa kayabilir. İhlaslı olsa bile ne kadar çile çektiyse o kadar daha garanti altındadır. Allah'ın rahmeti daha fazla onunla beraberdir. Çünkü Allah için çok çile çekmiştir. Ne kadar çile çektiyse o kadar rahmet onunla beraberdir. Ayağının kayacağı bazı yerler olsa bile Allah onun ayağının kaymasına izin vermeyecektir inşallah. Çünkü şeytan insanın ölümüne yakın bile geliyor ayağını kaydırmak için. Ölüm döşeğindeyken bile gelebiliyor. Son nefesini iman üzere vermesin, ihlas üzere vermesin diye. O anda Allah'ın yardımı lazım insana. Ölüm döşeğindeki bir insan başka türlü nasıl şeytandan kendisini koruyacak? Artık irade-i cüz'iye iyice cüz'i olmuş, iyice zayıflamış. Şeytana o iradesiyle de karşı koyması zorlaşmış. Allah'ın yardımına muhtaç ölüm döşeğindeki adam. Onun için ihlaslı olan bir alim bile, ilmiyle amel eden ve ihlaslı olan bir alim bile büyük bir tehlike üzerindedir. Allah'ın yardımı olmazsa ihlasını kaybedebilir. Ve ihlas öyle bir şey ki ihlası tam, hiçbir şeyi dikkate almamak, hatta cenneti bile. İnsan onu arzu eder tabi, istemelidir de elbette, iman bunu gerektirir. Ama onun için yapmaz yani. Rabia Hatun yanına gelmiş bazı kimseler. Onlara sormuş bu Rabia Hatun, Hasan Basri Hazretleri'nin bile istifade ettiği bir kadın, muttaki, evliyadan bir kadın. Onlara sormuş, yanına gelen kimselere, neden ibadet ediyorsunuz? Biri demiş ki cenneti için. Rabia Hatun demiş ki senin yaptığını kötü bir ırgat da yapar, işçi de yapar, maaş almak için çalışır. Sen ondan bir farkın yok. Diğerine demiş ki sen neden yapıyorsun? O da demiş ki cehenneminden korktuğum için. Allah'ın cehenneminden korkuyorum. Ona demiş ki Rabia Hatun, senin yaptığını da kötü bir işçi yapar. O da patronundan fırça yememek için, azar işitmemek için çalışır. Senin ondan bir farkın yok. O zaman demişler, sen neden yapıyorsun peki? Yani bizimkileri kabul etmedin. Peki sen niçin yapıyorsun? Demiş ki, önce ev sahibi, sonra ev için. Önce Allah, ev sahibi, cennetin sahibi, sonra ev, yani cennet için. Allah'ın cenneti olmasaydı layık değil miydi ibadet edilmeye? Cehennemi olmasaydı layık değil miydi ibadet edilmeye ve korkulmaya? Diyelim ki cenneti yok, cehennemi yok. Allah, Allah olduğu için layıktır. Cennete, cehenneme de gerek yok. Cenneti, cehennem olmasaydı yine secde edilmeye layıktı. Çünkü sonsuz ilim sahibidir. Hem bizim yaratanımızdır, hem rızkımızı verendir, hem bütün sıfatları sonsuzdur, kamildir, eksiği yoktur. Biz icabında bir büyüğümüzün elini öpüyoruz, bir alimin elini öpüyoruz, bir ana babamızın elini öpüyoruz. Neden? Yani insan büyüğünün elini öper de Allah'a secde etmez olur mu? O büyüğünün ne cenneti var ne cehennemi. İlla cenneti cehennemi için değil, senin büyüğün olduğu için. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'yi düşünecek olursak, cenneti cehennemi olmasaydı da ibadet edilmeye layıktı. Çünkü o ekberdir. Çünkü o Rahmandır, Rahim'dir, Alim'dir. Ala kulli şeyin kadirdir. Bu sıfatlara haiz olan elbette ki secde edilmeye layıktır. İnsan böyle düşündüğünde tam ihlasa ulaşması kolaylaşır. Böyle bir zat için, sadece onun için yapmak. Bütün sıfatları sonsuz. Her şeyi işitir, her şeyi bilir. Ol der oldurur. Her şeyi yaratır. Böyle bir zat için amel işlemek lazımdır. Başkalarının dikkate almaya gerek yok. Bir padişahın huzurunda olup da padişaha dikkate almayıp oradaki hizmetçiyi dikkate almak nasıl ki saçmalıktır. Padişah demez mi ki benim bana kendini beğendireceğine hizmetçime mi kendini beğendirmek istiyorsun be hey ahmak? Riyakar insanın hali budur. Allah'ın huzurunda Allah'a kendini beğendireceğine yaptıklarını insanlar için yapar, insanlara kendini beğendirmeye çalışır. Halbuki insanlar bugün alkışlar, yarın aleyhinde konuşur. İnsanlar yarın mükafatını da veremez. İnsanlar için yapmak ahmaklıktır. Hem saygısızlıktır, Allah'a karşı saygısızlıktır. Bir yönüyle şirktir. Çünkü sanki onu Allah makamına koymuş oluyorsun. Onun için yapıyorsun. Belki Allah'tan daha yüksek bir makama koyuyorsun. Allah için yapmıyorsun, onun için yapıyorsun. Sanki o Allah'tan büyükmüş gibi bir manaya geliyor yani. Olacak şey mi bu? Yani bir yaratılmışı Allah'a denk gibi görmek, lafa gelse sorsan sen bunu Allah'a denk mi görüyorsun? Haşa der. Ama onun için yapıyorsun. Onlara kendini beğendirmeye çalışıyorsun. İnsanı, yani insan ne zaman ihlasa ulaşmış sayılır? Bütün alemin önüne çıksa, herkes kendine baksa, sanki hiç kimse kendine bakmıyormuş gibi, tenhadaymış gibi olabiliyorsa, umursamıyorsa insanların bakışlarını, ihlasa ulaşmış demektir. O sadece görevini güzel yapmaya çalışıyorsa, başka bir şey düşünmüyorsa, görevimi güzel yapayım, Allah benden razı olsun, görevimin hakkını vereyim, bunu düşünüyorsa ihlasa ulaşmış demektir. Hiç kimse sana bakmıyormuş gibi ve hiç kimsenin umurunda değilmişsin gibi olabiliyorsan ihlasa ulaşmışsın demektir. Müslüman hiç kimsenin umurunda değilmiş gibi ve hiç kimse kendisine bakmıyormuş gibi olmalı bir taraftan. Diğer taraftan da tüm dünya kendisine bakıyormuş gibi vakarlı ve olgun olmalı. Vakar ile kibir de tabii karıştırılmamalı. Vakar başka bir şeydir, kibir başka bir şey. Vakar ihlasa aykırı değildir. Kibir elbette ki ihlasa aykırıdır. Efendimizin torunu Hazreti Hasan'a demişler ki, ey Allah Resulü'nün torunu, bazı insanlar sende kibir görüyorlar. Hasan'da kibir mi var ne diyorlar. Ne dersin? Hazreti Hasan demiş ki radıyallahu anh, biz ehl-i beytiz, bizde kibir olmaz. Bizde vakar olur, anlamayanlar kibir zannediyor. Vakarlı davranışlarla kibirli davranışlar anlamayanlar tarafından karıştırılır. Basit davranışlar beklerler. Vakarlı davranışları kibir zannederler. Kendileri gibi basit davranmasını beklerler. Onlar gibi basit davranmayınca da bunda kibir mi var ne derler. Halbuki o kibir değil, vakardır. Vakar mümine lazımdır. İhlasa da aykırı değildir. Kibir ihlasa zarar verir. Amelleriyle gururlanır ise demek ki bunları Allah için yapmamış, insanlar için yapmış, bununla da gururlanıyor manasına gelmiş olur. Kur'an-ı Kerim ve Rabbike fasbir buyurur. Rabbin için sabret. Yalnız Rabbin için. Yani aslında fiil evvel gelir yani Arapçada. Sonra car mecrur ya da mef'ul sonra gelir. Ekseriyetle böyle. Ama hasır manası olsun diye, yani yalnız demek manasına gelsin diye, bazen bunun tersi olur. Vel rabbike fasbirde olduğu gibi. Yani fasbir li rabbik dememiş. Fasbir li rabbik demesi lazım. Normal cümle öyle. Ama yani yer değiştirmiş, takdim tehir olmuş. Hasır için yani. Yani yalnız manasına gelsin diye. Yalnız Rabbin için sabret. Yani başkası için değil demek oluyor o zaman. Yani fasbir li rabbik olsa Rabbin için sabret olur. Ve li rabbike fasbir, yalnız Rabbin için sabret. Yani senin sabrın Allah içindir, başkası için değil. başka bir maksat için de değil. Yani mesela zafer kazanmak için dahi değil. Rabbin için. Vasbir li zafer dememiş yani. Zafer için sabret değil yani. Rabbin için sabret. Yani bu yolda ilerlerken başına gelecek olanlara zafer için bile değil. O bile ihlası tammeye zarar verir yani. Rabbin için sadece. Çünkü belki de zafer verilmeyecek. O zaman yaptıkların boşa gider. Ne biliyorsun zafer verileceğini? Zafer birkaç kişiye bağlı değil ki. Memleketin layık olmasına bağlı. Epeyce bir insan kitlesi layık olacak ki Allah zafer verecek. 3-5 kişinin hatırına Allah zafer vermeyebilir. Çünkü İslam nimeti en büyük nimettir ve toplum layık olmalı ve onu istemelidir. Zafer belki de verilmeyecek. Farkında olmadan ihlası kaybetmiş olursun. Allah'ın hakimiyetini isterken bile Allah için istemek, zafer için istememek gerekir. İslam'ın hakimiyetini, İslam'ın zaferini isterken bile aslında o bir sonuçtur. Bir hedeftir. Amaç Allah'ın rızasıdır. İslam'ın hakimiyeti Müslümanların hedefidir. Gayesi Allah rızasıdır. Gaye zafer değildir. Hedef ile gaye yani amaç karıştırılmamalıdır. Bu yolda koşturanlar bu ayrımı iyi yapmak zorunda. Farkında olmadan amacı hedef ya da hedefi amaç diyelim, hedefi amaç yapmış olabilir. Karıştırmış olabilir. Ya da şeytan karıştırır. Çünkü şeytan çok iyi bilir ki ihlasınızı kaybettiğinizde Allah'ın yardımı da kalkacaktır. O onu çok iyi bilmektedir. Sizi ihlassızlığa sevk etmek ister ki, çünkü o görüyor ki Allah'ın yardımı geliyor size. Çünkü ihlaslısınız. Bunu gördüğü anda ihlasınızı bozmak ister, Allah'ın yardımı kalksın diye üzerinizden. Bazı rivayetlerde Bel'am'dan bahsediliyor hani. Kur'an-ı Kerim adını vermez de Kur'an'da o kişiden bahsediyor, ismini vermiyor. İsrail'i bazı rivayetlerde adının Bel'am olduğu geçiyor. Yani İsrail'i rivayetlere tabii ki dayanamayız, güvenemeyiz. Ancak bir isimdir bu, önemli değil yani. Ha Ahmet, ha Mehmet, ha Bel'am yani fark etmez. Bu kişi dini bilgisi olan birisi. Önemli olan bu, sıfatı bu yani. Musa Aleyhisselam'ın kavminden. Musa Aleyhisselam zamanında yaşamış. Ve Musa Aleyhisselam'a karşı Firavun'la beraber olmuş bir alçak bu adam. Bazı rivayetler diyor ki gelip buna sordular. Bu Musa'ya karşı ne yapalım? Firavun ve melesi etrafındakiler buna sordular. Bu Musa'ya karşı ne yapsak galip gelebiliriz? Bu alçak adam demiş ki Allah neye kızar biliyor. Diyor ki Kızlarınızı süsleyin püsleyin. Musa'nın taraftarları Müslümanların arasına gönderin. Bu kızlar onlarla zina etsin ve orduda zina olunca Allah bunların belasını verir ve artık onlar galip gelemezler. Taktiğe bakın. Yani Allah ne zaman bela verir, ne zaman yardım eder, ne zaman yardımını kaldırır biliyor. Böyle yapmışlar. Şimdi şeytan da biliyor. Bel'an bilirse şeytan bilmez mi? O da biliyor ki ihlaslıysanız Allah'ın yardımı gelecek. Değilseniz yardım kalkacak. O yüzden ihlasınızı kırmak ister. Allah'ın yardımını kaldırmanın en kestirme yolu bu. Şeytan için en güzel yol, en kolay yol bu. Bir cemaatte ne kadar ihlaslı insan varsa o kadar o cemaate Allah'ın yardımı gelecektir. İhlaslı ve çilekeş insanlar yağmur ormanlarına benzerler. Nasıl ki yağmur ormanları yağmuru çekerler, rahmeti çekerler. Aynı şekilde bu ihlaslı insanlar da rahmeti çekerler. Ne kadar ihlaslı insan varsa o kadar da rahmet gelir. Ve büyürler, güçlenirler. Öyle değilse rahmet de kalkar. İşte bunu düşman da bilir, şeytan da bunu bilir. İhlası kırar, rahmet kalksın diye. O yüzden ihlasa sarılmak zorundayız. Birçok insan davadan haberdardır. Tevhidi anlamış olanlar, tevhidin Allah'ın varlığı ve birliği manasında olmadığını, Allah'ın dediğinin olması gerektiğini, Allah'tan başka bir ilahın yani bir otoritenin, itaat edilecek bir makamın olmadığını anlamış olan insanların içinden bile niceleri harekete geçmemektedir, tembel tembel oturmaktadır. La ilahe illallah anlamıştır. Allah'ın dediğinin olması gerektiğini anlamıştır. Tevhidin manasının bu olduğunu, yalnızca Allah'ın varlığı demek olmadığını ve memleketinde de Allah'ın dediğinin olmadığını da bilmektedir. Allah'ın dediğinin olması gerektiğini ama onun dediğinin olmadığını bilmektedir. Ama buna rağmen de onun dediği olsun diye harekete geçmemektedir. Tembel, miskin, gafil oturmaktadır. Bunların bir sorunu da ihlas eksikliğidir. İhlas, tam ihlas adam harekete geçirir. Çünkü tam ihlas iman hakiki ile beraber bulunur. İman hakiki adamı harekete geçirir. Bunlar nasıl ihlaslı sayılabilirler ki? Hem la ilahe illallah diyecekler, hem bunun manasını anlamış olacaklar, hem de la ilahe illallah'ın yeryüzünde gerçekleşmediğini görecekler. Bunu savunacaklar ama bir şey yapmayacaklar. Ne kadar samimi sayılabilir bu insanlar? Yalnız kendini düşünecekler. Malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu, başka bir şey düşünmeyecekler. Evvela kendi özel hayatı. Evvela batasıca dünyası. Ondan sonra diyecek ki ben samimiyim. Samimi olsaydın Allah için bir şeyler yapardın. Bunun samimiyet iddiası, ihlaslı olma iddiası neye benzer? Aynen şu sahtekar aşığın haline benzer. Kız diyor ki maşukuna, ona aşık olana, öyle iddia edene, beni babamdan iste. Ama benim babam eski kafadır, başlık parası ister. Şu kadar para getir, beni babamdan iste. Bu sahtekar aşık diyor ki param kıymetlidir, veremem. O zaman beni kaçır diyor kız. Bu sahtekar aşık diyor ki canım kıymetlidir, kaçıramam. Kardeşlerim beni öldürür belki. Kız diyor ki gel filan yerde buluşalım. Bu sahtekar aşık diyor ki hava soğuktur, gelemem. Veya hava yağmurludur, gelemem. Şimdi bunun aşkının ihlaslı olduğuna o kız inanır mı? Samimi, gerçekten onu sevdiğine inanır mı? İnanmaz. Aynı şekilde bu harekete geçmeyen insanlar, Allah'ı seviyor musun desen evet der. Acaba samimi misin? İhlaslı mısın? Yoksa bizi aldatmak için riyakârâne mi bunu söylüyorsun? Yok, samimiysen o zaman gel Allah için şunu yapalım. Başım ağrıyor. Gel şunu yapalım. İşim var. Gel şunu yapalım. Annem babam bırakmadı. Yalancısın. İhlaslı değilsin. Riya yapıyorsun. Aşk adam harekete geçirir. Bir muharriktir. Sen aşkında samimi olsaydın, Allah'a seviyorum sözünde ihlaslı olsaydın, Allah için yapamayacağın bir şey yoktu. İhlaslı değilsin. Bu tembellerin tembelliğinde gizli bir sebep olarak ihlassızlık vardır. Bu bilinmeli. Bazı insanlar kolay zamanda koşturur, zor zamanda koşturamazlar. Bunlarda da ihlas eksikliği vardır. Tam ihlas zorluk dinlemez. İhlaslı insanlar zor zamanlarda da koşturmuşlardır. Tarih de buna şahittir. Ele aldığımız Risale'nin müellifi Bediüzzaman Rahimullah, o da zor zamanlarda bir sürü çileler çekmiş ve hizmet etmeye devam etmiştir. İhlaslı insanlar rampa mampa dinlemezler. Tank gibidirler. Her zaman giderler. Ne kadar ihlas, o kadar motor gücü. Burada Üstad Bediüzzaman şöyle başlıyor. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinat, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Başıdır diye okudum. Bazı yerlerde kolay yani çok fazla sadeleştirme gerektirmeyen yerleri okuyacağım. Sadeleştirme gereken yerleri kendim açıklayacağım zaman kaybetmemek için. Yani hem oku hem tekrar açıkla, zaman kaybı olur. Onun için oraları doğrudan doğruya açıklayacağım. Bazı önemli cümleler ve manası daha rahat anlaşılabilen, çok sadeleştirmeye gerek olmayan yerleri okuyarak biraz da Bediüzzaman'ın üslubunu yani anlaşılması için oraları aynen okuduğum yerler olacak. Diyor ki şu zamanda düşmanlarımız çok. Biz de azız, zayıfız. Dolayısıyla böyle bir zamanda ihlasa her zamankinden daha çok muhtacız. Çünkü maddi gücümüz yok. Sayımız az. Allah'ın yardımına her zamankinden daha çok muhtacız. Ve ihlaslı olmadığımız takdirde Allah'ın yardımı da gelmeyecektir. O halde tam ihlasa ulaşmak mecburiyetindeyiz. Ayrıca ihlassızlık neye benzer? Üstadım burada almış olduğu ayet ilginçtir yani. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Şimdi bu ayeti buraya koymuş olması meselenin aslında ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Yani ihlassızca yapmış olduğunuz ameller ayetleri satmaya benzer demeye getiriyor. Yani o amellerinizi satıyorsunuz. Amelleri Allah için değil, insanlar için yapmış oluyorsunuz. Sanki o amelleri insanlara satıyorsunuz. Dolayısıyla da o ameli emreden o ayeti sanki az bir pahaya, yani insanlar için yaparak satmış oluyorsunuz. Yani bu ayeti buraya almış olması meselenin ciddiyetini gösteriyor. Bir tehlike var yani. Bu ayet kimler hakkında geldi? وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَّاتِ زَمَنًا قَلِيلًا. Ehli kitap hakkında geldi. Çok ağır bir ifadedir yani bu ayeti buraya almak Müslümanlar hakkında. Yani bu ayetin geliş sebebi ehli kitaptır. Ehli kitap Allah'ın ayetlerini satıyorlardı. Yani Kur'an'ı kabul etmiyorlardı. Peygamberimizin varlığını saklıyorlardı, gizliyorlardı. Kendi kitaplarında ondan haber verildiği halde onu saklıyorlardı. Böylece bir takım menfaatler elde etmeye çalışıyorlardı. Yani burada da bu ayetin buraya konulması meselenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Allah'ın ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Yani ihlassızca amel yapmayın. İhlassızca yaparsanız, benim için değil insanlar için yaparsanız demek istiyor ayet. Satmış olursunuz yani. Ve Allah Azze ve Celle kendisi için yapılmayanı kabul etmez. İnsan %90 Allah için yapsa, %10 da insanlar için yapsa Allah onu kabul etmez. Git der, kimler için yaptıysan onlardan mükafatını iste. Allah'ın ağrına gitmektedir yani. Ey kulum, ben yetmedim mi? Sen rızkını onlar mı veriyordu ki sen birazını da onlar için yaptın? Onlarda benim hangi sıfatımı gördün de onlar için yaptın? Onları ilahlaştırdın mı ki onlar için yaptın? Allah Azze ve Celle'nin çok zoruna gitmektedir yani. Ve sonra diyor ki ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umuru hayriyenin, hayırlı işlerin çok muzır manileri olur. Zararlı engelleyiciler. Yani her hayırlı işin bir engelleyeni vardır. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak sebeplerden, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Nasıl ki yılan görünce kaçarsın, aynı şekilde ihlası kıracak olan her ne ise hepsinden, yılandan kaçar gibi kaçınız. Yoksa ihlasınız kırılırsa Allah rahmeti de sizden uzaklaşır. Yusuf Aleyhisselam, Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam mı demiş? Allah Azze ve Celle mi söylüyor? Orada bir tartışma var da üstad burada o noktaya temas etmiyor. İnne nefse le emmâretun bissû illâ mâ rahime rabbi ayeti. Yusuf Aleyhisselam'ın sözü müdür? Yoksa Allah Azze ve Celle kendisi mi onu araya, yani ara cümle olarak mı koymuş? Orada bir ihtilaf var. Her neyse. Yani Allah Azze ve Celle buyuruyor ki nefis kötülüğü emreder. İlla ma rahime rabbi, Rabbimi rahmet ettikleri dışında. Onlar hariç. Diğerlerinin nefsi kötülüğü emreder. Yani nefsine uyarsan ihlasını kaybedersin. Çünkü nefis kötülüğü emreder. Bazılarının nefsi kötülüğü emretmiyor demek ki. İlla var çünkü istisna var yani. Mâ rahime rabbi, Rabbimin rahmet ettikleri hariç. Demek ki bir kısmının nefsi kötülüğü emretmiyor. Demek ki riyakarlığı emretmiyor. Var demek ki böyle insanlar. Ve Allah Azze ve Celle bize onlardan bahsetmiş oluyor. Demek ki böyleleri de var. Onlardan olmaya bakın. Kimlerdir onlar? Nefs-i emmareden kurtulmuş. Nefs-i levvameye ulaşmış. Nefs-i levvameden de kurtulmuş. Nefs-i mutmainneye ulaşmış olanlar. Nefs-i mutmainneye ulaştığı zaman artık onun nefsi ona kötülüğü emredemiyor. Artık ihlassızlığı nefsi emredemiyor. Riyakarlığı emredemiyor. Demek ki riyadan kurtulması mümkün yani. İhlassızlıktan kurtulması mümkün. Demek ki böyle insanlar var. İhlası kazanmak için şunlar düsturunuz olsun diyor. Birinci düstur, amelinizde rıza ilahi olmalı. Sadece Allah rızası düşünmelisiniz. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza eder yani gerektirirse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Yani Allah senden razı olursa senin sözünü insanlara da kabul ettirir. Sevenlerini de çoğaltır. Allah razı değilse insanlara sevdirmez. Sevdirse de o onların sana olan sevgisi bir aldatmadır. O daha kötüdür senin için. Allah senden razı olmadığı halde sen ihlaslı değilsen Allah senden razı değildir. Senden razı olmadığı halde eğer sana teveccüh nas gerçekleşiyorsa, insanlar teveccüh gösteriyorsa, bu Allah'ın sana bir belası demektir. Demek ki kalemin kırılmış. Artık ikaza gerek görülmeyecek bir insan olmuşsun. Ve kötü ameline, ihlassızlığına rağmen teveccüh nas, insanların teveccühü gerçekleşiyor. Demek ki artık Allah seni ikaz etmeye gerek görmüyor. İhlassız olduğun zaman insanları Allah senden uzaklaştırmalı, teveccüh ettirmemeliydi. Çünkü ihlassızdın. İhlassızdın. O halde insanları da Allah teveccüh ettirmemeliydi. Madem ettiriyor, bu senin için daha kötüdür. Demek ki kalemin kırılmış, Allah muhafaza. Artık Allah seni ikaz etmeye gerek görmüyor. Ya da daha şiddetli bir azap edecek, belki de o yüzden. Yani eğer ihlaslıysan, Allah insanlara da seni sevdirmek isterse, eğer senin için tehlikesi yoksa, onların teveccühü sen ayağını kaydırmayacaksa, o zaman teveccüh etmelerini sağlar. Bazen o olgunluğa gelmemiş olan bir insana insanların teveccüh etmesi onun ayağını kaydırır. Ona iyilik değildir, ona şerdir, beladır, imtihandır. O yüzden istenilmemeli. Allah verirse vaktinde verir. O olgunluğa geldiğin gün verir. Gelmemişsen vermez. Çünkü senin için iyilik olmaz. Ayağın kayar. Ama o verirse vaktinde verir. O yüzden sen isteme. Sen yalnız rıza ilahiyi iste. O insanlara beğendirmek zamanı geldiyse, insanların teveccühünü sağlamak istiyorsa, vakti geldiği zaman teveccüh ettirir. Ne zaman Allah teveccüh ettirir insanları? O kişinin umurunda olmayacak hale geldiği zaman. Tüm dünya teveccüh etse umurunda değil, o sadece davasını düşünmektedir. Sadece Allah'ı razı etmeyi düşünmektedir. Sadece Allah'ın hakim kılmak istemektedir, kendini değil. Böyle olduğu zaman Allah ona verir. Böyle olmazsa da vermez. Ve vermemesi onun için hayırdır. Bu olgunluğa gelmemiş adama Allah insanlar teveccüh ettirmez, insanlara beğendirtmez. Çünkü bu onun iyiliği içindir. Çünkü şımaracaktır, kibirlenecektir, artık ihlasını kaybedecektir, insanları düşünmeye başlayacaktır. Onun için Allah bir insan iyiliğini istiyorsa, ondan razıysa, onu seviyorsa, o olgunluğa ulaşana kadar insanları ona teveccüh ettirmez. Teveccüh ettiklerinde o kişi ihlasını kaybedecekse Allah ona teveccüh ettirmez. İhlasını kaybetmeyecek düzeye geldiyse teveccüh ettirir. Yani siz ihlasla amel edin. O ihlasınızın hürmetine Allah o az amelinizi büyütür. Siz az bir şeyler yaparsınız, çok semereli olur, çok bereketli olur. Bu az bir amel nasıl bu kadar bereketli oldu, memlekete her tarafa yayıldı? Az bir ameldi, nasıl memlekete yayıldı? Siz de şaşırırsınız. İşin sırrı ihlastadır. İhlaslı olanın az amelini Allah bereketlendirir. Çoğaltıkça çoğaltır. O kişi kendisi de anlayamaz nasıl oluyor. Düşmanları da anlayamaz. Bu adamın acaba gizli destekçileri mi var? Derler. Halbuki evet, bir destekçisi var, hem de gizli, ama o insanlardan değil. Allah'tır onun gizli destekçisi. Fakat insanlar insanlardan şüphelenirler. Çünkü Allah'ı görmediklerinden, hep böyle insanlardan bekledikleri için hemen insanlardan şüphelenirler. Çünkü öyleler de vardır gerçekten de. İnsanlar tarafından, bazı güçler tarafından gizli desteklenen, onun adına bir sürü işler halledilir ve o öne çıkartılır. Bunlar da vardır gerçekten de. O yüzden bunu da onlar gibi zannederler. Halbuki bunun destekçisi Allah'tır, çünkü ihlaslıdır. Öbürlerinin foyası ortaya çıkar, ama bu sene, ama 5 sene sonra, ama 10 sene sonra. Ama ihlaslı olanların ihlası zamanla daha netleşir, anlaşılır. 100 sene sonra bile tesir eder, 300 sene sonra bile tesir eder. Öbür o münafık tiplilerin ise tesiri, o yapmacık tesir, o gizli güçlerin desteğiyle olan o tesir ise geçicidir. Yani 3-5 sene sonra biter gider o. Sabun köpüğü gibi. Evet. Birinci düsturumuz bu olmalı. Amelimizde sadece rıza ilahi olmalı. Başka bir şey düşünmemek gerekir. Allah'ın rızasını düşünen adama Allah da rahmetini gönderir. Allah'ın rızasını değil, insanların rızasını düşünen adama Allah neden rahmetini göndersin? Bu dünyada da göndermez, ahirette de bir sevabını vermez. İkinci düstura gelince, bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nev'inden gıpta damarını tahrik etmemektir. Yani hizmette bulunan kardeşlerinizi ama cemaat içinde, ama cemaat dışında şahsi meselelerden dolayı tenkit etmemek, küçük bir takım hatalarından dolayı tenkit etmemek, bazı fikirlerinde hata olsa bile önemli değilse çok tenkit etmemek, ama önemli bir hata varsa tenkit maksadıyla değil, yardımcı olmak maksadıyla, yol göstermek maksadıyla, nasihat maksadıyla konuşmak icap eder. Çünkü din en-nasiha, din nasihattır. Allah Resulü öyle buyuruyor. Ve cemaatler arasında özellikle, yani cemaat içinde de, cemaat içinde yani durum başkadır, cemaatler arası durum başkadır. Cemaat içerisinde zaten hepsi aynı cemaat içinde olduğundan, aralarındaki fark hareket metodu konusunda olmayacaktır. Daha tali meselelerde olacaktır. O daha küçük bir durumdur. Ama cemaatler arasındaki fark hareket metodu konusunda vardır. Ve hareket metodu konusunda birbirlerine gördükleri hataları söyleyebilmeliler, ikaz edebilmeliler. Bu tenkit maksatlı değil, yol gösterme maksatlı olmalıdır. Çünkü dava Allah'ın davasıdır ve Müslümanlara zaman kaybettirmeye kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimsenin yanlış bir metot ortaya koyup da yanlış bir strateji izleyip de Müslümanlara yıllar kaybettirmeye ve milyarlarca paraları kaybettirmeye ve bir sürü enerjileri boşa harcatmaya kimsenin hakkı yoktur. İnsanları hedefe doğru götüreceğine, yanlış bir istikamete doğru götürüyorlarsa elbette ki bu hatayı görenler ikaz etmelidirler. Metot peygamberlerin metodudur. Kafamızdan metot ortaya koymak hakkımız değildir. Aklın ne böyle bir yetkisi var ne de böyle bir gücü vardır. Çünkü akıl gaybı bilmez, nasıl bir hareket metodu ne gibi sonuçlar doğurur bilemez. O yüzden bu hareketin sahibi Allah'tır. Allah bu metodunu da Allah koyacaktır. Bu noktada bir hata varsa cemaatler birbirlerine söyleyebilmeliler. Kardeşliği bozmamak, saygı sınırını aşmamak şartıyla, ilmi delillerle konuşmak şartıyla. Ben böyle diyorum, bizce böyle diyerek değil de Allah ve Resulü şöyle buyuruyor diyerek. Kur'an'dan, Efendimizin hayatından misaller vererek. Bu tenkit etmek değil, yol göstermektir, din nasihattır. Bu kadarcı olmalıdır ve Müslümanlar birbirlerine sadece selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsın, iyi misin deyip geçip giden insanlar olmamalıdırlar. Birbirlerine riyakarlık yapmamalıdırlar. Samimi olmalıdırlar. Birbirlerine gördüklerini söyleyebilmelidirler. Cemaat içinde ve cemaat dışında. Cemaatler arasında fark etmez. Hakikatler söylenmeli, kardeşliği bozmadan, ilmi konuşmanın dışına çıkmadan. Burada Hizmet-i Kur'aniye'de bulunan işte kardeşlerinizi tenkit etmemek diyor. Bu düsturunuz olsun diyor. O yüzden bu açıklamayı yaptım. Yani yol göstermek tenkit etmek değildir. Eğer birisi yanlış bir yola girmişse, hedefe varamayacak bir yola girmişse, Kur'an'a sünnete aykırı bir yola girmişse, Müslüman kardeşine söyle bunu, bir Müslüman bir Müslümana söylemeyecekse o zaman kim söyleyecek? Aman efendim ben söylersem belki kalbi kırılır diye düşünmek hakkın hatırını kırmaktır. Hakkın hatırı halkın hatırından üstün olmalıdır. Allah'ı hesaba katmıyor. Allah Azze ve Celle birbirimize hakikatleri söylemeyi bize emrediyor. Aman yanlış anlar deyip gerçekleri saklamak doğru olamaz. Ama kardeşliği bozmadan, ilmi üslubun dışına çıkmadan, saygısızlık yapmadan olmak şartıyla. Üstad devamında diyor ki, çünkü nasıl ki insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez, belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine yardım eder, yoksa o vücudu, insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları, ona geçmeden evvel, yani nasıl ki bir vücudun azaları yardımlaşıyorlarsa, göz, kulak birbiriyle yardımlaşıyor, sağ göz sol göze yardım ediyor, sol göz sağ göze yardım ediyor, sağ göz sol gözün kör olmasını istemiyor, sol da sağın kör olmasını istemiyor, sağ el sol elin yardımına muhtaç oluyor ve sağ el sol elin yok olmasını istemiyor, tam tersine o da olsa bana yardım etse diyor. Nasıl ki sağ el sol ele rekabet etmiyor, ayak ele rekabet etmiyor, göz kulağa rekabet etmiyor, yardımlaşıyorlar, bir fabrikanın birer parçasıdırlar. Hepsinin bir görevi vardır. Aynı şekilde cemaat içindeki insanlar da öyledirler. Biri gözdür, biri kulaktır. Her biri bir hücredir ve hücreler arası yardımlaşma olmalıdır. Rekabet olmamalıdır. Rekabet olursa ihlas kaçar. Cemaat içinde rekabet olduğu zaman Allah'ın yardımı da kalkar. Bu cemaat içinde böyle olduğu gibi cemaatler arası da rekabet anlayışıyla değil, yarış anlayışıyla bir şeyler olmalı, bir şeyler yapılmalı. Yani Kur'an-ı Kerim وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Yarış yapın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın mağfiretine, cennetlere, genişliği gökler ve yer kadar olan cennetlere doğru yarış yapın. وَسَارِعُوا Sürat ediniz. Süratleniniz. Yani yarış var. Ama rekabet yok. Onun olmasın benim olsun. Yok. Ben onu geçeyim. Var. Ben onu geçeyim. Ama bazen olur ki daha sonra da temas ettiği gibi yani ben onu geçeyim bazı yerlerde ihlasa uygun olmayabilir. Yani ben daha çok amel işleyeyim. Güzel. Burada sürat etmek, yarış yapmak. Ben daha çok amel işleyeyim. Güzel. Daha çok tebliğ edeyim. Daha çok Kur'an okuyayım. Daha çok kitap okuyayım. Daha fazla ilim sahibi olayım. Daha fazla mal harcayayım. Yarış edeyim. Güzel. Ama o söylemesin, ben söyleyeyim. Çirkin. Orada o güzel sözü belki de ben söylemeyeyim, o söylesin. Çünkü yani bu daha güzel bir hareket. Çünkü birisi söylemiş oluyor. Onu birisi söyleyecekti. O söyledi. Ona bıraktın. Bu güzeldir. Yine o iş yerine geldi. O söylenmeliydi, birisi söyledi. Sen de söyleyebilirdin. Ona bıraktın o şerefi. Bu ihlastır. Bundan dolayı hem söylemiş, söyleyebilecek bir insansan, hem söylemiş gibi sevap alırsın, hem de ona bıraktığın için ikinci bir sevap alırsın. Burada yani yarış yok. Ben söyleyeyim, o söylemesin. Ben onu geçeyim, ben ondan evvel söyleyeyim. Bunda yarış yok. Yarış evinde daha çok namaz kıl. Yarışı onda yap. Daha çok Kur'an oku. Daha çok kitap oku. Daha çok infak et. Daha çok koştur. Yarışı bunda yap. Birisi bir şey söylemesi gerekiyorsa, onu bir başkasına bırakırsan, o söylerse, sana iki kat sevap gelir. Orada yarış yapmana gerek yok. O söylemesin, ben söyleyeyim, ihlasa aykırıdır. Rekabet değil, yarış var. Ve nasıl ki bir vücudun azaları arasında rekabet yoksa, Müslümanlar da bir ümmetin azalarıdırlar. Ümmetin azaları arasında rekabet değil, yardımlaşma olmalı, yarış olmalı. Aynı şekilde bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz. Birbirinin önüne takaddüm edip tahakküm etmez. Yani birbirinin önüne geçmez. Birbirinin kusurunu görerek tenkit edip sahiye şevkini kırıp atalete uğratmaz. Yani çalışma şevkini kırıp da onu tembelleştirmez. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt, bir ittifak ile gaye-i hilkatlerine yürürler. Yani ne maksat için yaratılmışlarsa oraya doğru beraber yardımlaşarak devam ederler. Eğer zerre bir miktar, bir taarruz, bir tahakküm karışsa o fabrikayı karıştıracak, neticesiz, akayım bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı büsbütün kırıp dağıtacak. Yani nasıl gibi fabrikanın çarkları rekabet etmiyor, yardımlaşıyorlar. Aynı şekilde müminler de öyle bir ümmetin parçaları yardımlaşmalıdırlar. Birbirlerine hareket metodundaki hatalarını göstererek yine yardımlaşmalıdırlar. Ya mesela diyelim ki tabi bu yardımlaşma günahta değil. Takvada, hayırlı işlerde. Kur'an-ı Kerim ve taavenu alel bir ve takva buyurur. Bir yani iyilik ve takva üzere yardımlaşınız. Ve la taavenu alel ismi vel udvan günah ve düşmanlık üzere değil. Yardımlaşmayınız. Bunlar üzerine yardımlaşmayınız. İyilik ve takva üzere yardımlaşınız. Yardımlaşma demek ki iyilik ve takvada olacak. Kim olursa olsun. İşin içinde bir hıyanet yoksa, bir kasıt yoksa, bir münafıklık yoksa, bir başka maksat yoksa, bazen de böyle olur. Bir takım entrikalar çevrilebilir Müslümanların çevresinde. Başlarına bir takım çoraplar örülmek isteniliyor olabilir. Bir takım samimiyetsiz hareketler küfür güçleri tarafından kurulmuş bir takım hareketler. Tabi içinde samimi insanlar da olur. Ama kuranlar ve niyetleri iyi değildir. İslam'a hizmet değildir. Niyet başkadır. Yanlış bir takım işler yaptırılacaktır. Onun için hazırlanmaktadır. Bunlarla yardımlaşmak, bu oyunu bile bile bunlarla yardımlaşmak samimi bir harekete zarar verecekse, onlarla beraber görünmesine sebep olacaksa yardımlaşılamaz. Bir takım samimi insanlar olacaktır elbette. Kusura bakmasın. O samimi insan da gerçekleri görsün. Samimiyet kafi gelmez. O samimi insana yapılacak yardım ona doğruları göstermektir. Yanlış yolda gittiğini ona göstermektir. Yanlış yolda gittiği halde ona o yolunda destek vermek değildir. Demek ki bu iş bu kadar kısa değil yani. Yani burada tabii Üstad Bediüzzaman çok tafsilatına girmiyor ama özel durumlar olabilir. Genel olarak böyledir. Yani çarklar, bir fabrikanın çarkları birbirine yardımcı olmalı, olur. Olmazsa rekabet etmeye kalkarlarsa fabrika sahibinin de kafası bozulur, fabrikayı darmadağın eder. Bir cemaatin içinde de eğer yardımlaşma olmuyor da rekabet oluyorsa Allah o cemaati darmadağın eder. İhlassız adamların zaten Allah'a yapacağı bir hizmet yoktur. Allah onları neden desteklesin? Hepsi birbirine düşmüşler. Hepsi rekabet peşindeler. İse bir çeşit manevi makam peşindelerse o göreve o gelmesin ben geleyim. O benim üstüm olmasın ben onun üstü olayım. Böyle bir ihlassızlık başlamışsa Allah onlara neden yardım etsin? ve Allah'ın sevdiği bir insana rekabet ediyorsan Allah'ın tokadını yemeye hazır olmalısın. O rekabet ettiğin kişi ya Allah'ın evliyasındansa ya evliyadan bir zata rekabet ediyorsan, tenkit ediyorsan, düşmanlık ediyorsan, iyi bir niyetle de değil, sadece kıskançlık, yol göstermek değil, kıskançlık ise, o da Allah'ın evliyasındansa, kutsi hadiste Allah Azze ve Celle buyuruyor, benim velilerimden birine düşmanlık edene ben de düşman olurum. Bana düşmanlık etmiş olur, ben de onun düşmanı olurum. Bu manada kutsi hadisler var. O rekabet ettiğin, engellemeye çalıştığın, aleyhinde bulunduğun ya Allah'ın evliyasındansa, yani Müslümanın Müslümana yapabileceği sadece öğüttür, nasihattır. Rekabet değildir. Kıskançlık değildir. Hele hele benim gibi düşünmüyorsa öldürülmesi caizdir ya da dövülmesi caizdir. Ya da işte benim aleyhimde konuştuysa münafıktır, münafığın da öldürülmesi caizdir gibi ifradi düşünceler, harici mantıklar. Ve hey adam, Allah'ın aleyhinde konuşanı Allah hemen öldürmüyor, ahirete bırakıyor, ona zaman tanıyor. Sen kim oluyorsun ki senin aleyhinde konuşan öldürülmeyi hak ediyor? Allah'tan da mı büyüksün? Rekabet bu noktaya kadar getiriliyor bazen. Bu rekabet olmaktan da çıkıyor, cinayet oluyor artık. Senin aleyhinde de konuşurlar, benim aleyhimde de konuşurlar. Ağzı olan konuşur. Ahiret var, orada görüşürüz. O kadar. Benim aleyhimde konuşan adama ben bir şey yapmam. Bana iyilik yapıyor, bana sevap kazandırıyor. Onun sayesinde bir sürü sevabım oluyor. Ne güzel işte. Senin aleyhinde konuşuyorsa, sen de yapmak istiyorsan, ona onun seviyesine inmeye niyetin varsa, sen de onun aleyhinde konuş. Onun seviyesine inmiş ol. Onun karşılığı budur. Tokat vurmak değil, öldürmek değil. Aleyhte konuşulmanın karşılığı onun aleyhinde konuşmaktır. Çok çok yapmak istiyorsan denge budur. Sana bir tokat vurana sen kurşun sıkamazsın. Tokadın hükmü, karşılığı, cezası kurşun değildir. Bu rekabet olmaktan da çok cinayettir. Bazen rekabet cinayete kadar götürür. Sadece biz olacağız, başkası olmayacak. Niye? Niye yani? Sen kimsin? Anlayamadım. Allah Azze ve Celle her şey kendinin. O bile bu dünyada müsaade ediyor. İnsanlar Allah'ı istemiyorlar memleketlerinde, kanunlarında, devlet nizamında. Allah buna rağmen öyle mi deyip hemen onların canını almıyor. Ahirete bırakıyor. Sen kimsin de tek ben olacağım diyorsun. Başka fikirler de olabilir. kendi fikrinden olmayan hemen kafir mi göreceksin? Yani rekabet anlayışı zamanla insanı tekfirci de yapıyor, katil de yapıyor. Rekabetin ileri boyutu, o olmasın ben olayım, bizden başka kimse olmayacak anlayışı ileride tekfirci yapıyor, onu kafir görmesine sebep oluyor. Öyle görmek istiyor çünkü. Yani neden tek sen olacaksın, neden başkası olmasın? Çünkü o kafir. Kafir görmesi gerekiyor onu. Tek kendinin olması için onun kafir olması lazım. Kafa bu yani. Onun için bu rekabet mantığı tekfirciliğe kadar gidiyor. Tekfir de cinayete kadar gidiyor. Madem kafir, öldürülmesi caiz diyor, mürtettir diyor. Ondan sonra da icabında öldürüyor. Ve bize rekabet ediyor diyor. Öldürelim diyor, tek biz kalacağız diyor. Bu komünistlerin mantığı. Komünistler başka komünist örgütlere tahammül edemezler. Diğer komünist örgütlerle savaşırlar. Tek biz kalacağız mantığı onlarda var. Senin gayen Allah rızası ve cennet mi? Cennet çok geniş yani. Sana da yer var, bütün Müslümanlara da yer var. Yani senin gayen cennetse gerçekten, Allah rızasıysa gerçekten, Allah'ın rızası da geniş, cennet de geniş. Demek senin gayen o değil. Başka bir gayen var. Benden başka kimse kalmasın. Tek biz olacağız diyorsan, demek senin gayen başka. Allah rızası olsaydı, Allah rızası geniş, herkese açık. Orada rekabete gerek yok. Herkes isterse veli makamına kadar da yükselir. Gayret göster, veli ol. Başkalarının olması senin yükselmene engel değil ki. Yardımcı bile olur sana. Küfür toplumunda mı insan velayet makamına daha kolay yükselir, takva sahibi olur? Şirk toplumunda mı, İslam toplumunda mı? Müslümanların arasında yaşamak insanı daha çabuk veli yapabilir. Haramlardan kendini korur, İslam'ı yaşar, İslam'ı öğrenir, daha kolay olur. Neden yani başkalarının olmasına tahammül edemiyorsun? O zaman sen İslam toplumu nasıl kuracaksın? Başkalarının olmasına tahammül edemiyorsun. Tek biz olacağız diyorsun. O zaman sen küfür toplumu mu istiyorsun? İslam toplumu olduğu zaman herkes Müslüman zaten ve İslam hakim. O zaman ne olacak peki? Sen kimseye tahammül edemiyorsun. O zaman sen İslam toplumunu da istemiyorsundur. Bu rekabet çok kimsenin canını yaktı. Rekabetin cinayete dönüşmesi durumunda bu işin içindekiler oturup düşünmeliler. Bu işte bir iş var. Bu kadar da rekabet olmaz. Efendim aleyhimizde konuştu. Konuştu konuştu. Allah hesabını verir yani. Allah var kardeşim. Cennet var, cehennem var, mahkeme-i kübra var. Biraz da bırak Allah'a. Ne olmuş yani, aleyhinde konuştu, senin kafana kurşun mu sıktı? Aleyhinde konuşmuşsa herkesin aklı var. İnanmasınlar, yalansa inanmasınlar. Herkes imtihanda. Niye korkuyorsun ki hemen herkes bu lafa belki inanır? İnsan aklı var. Düşünsünler, inanmasınlar yalansa. Niye bu kadar korkuyorsun? Bırak konuşsun. Herkes sonunda anlayacaktır. Allah doğrunun yardımcısıdır. Allah'a mı güvenmiyorsun? rekabetin böylesi de çok fazla yani. Böyle olursa Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki gücünüz gider. وَتَزْهَبَرِيْهُكُمْ Eğer feşele düşerseniz, anlaşmazlıklara, tefrikaya, وَلَا تَفَرَّقُوا buyuruyor. Tefrikaya düşmeyin. Ayrılmayın. Gücünüz gider. Rüzgarınız biter. Rüzgarın bitmesi veya rüzgarın gitmesi, İslam'ın gücünün yani gitmesi tefrikadandır diyor yani Kur'an-ı Kerim. Aranıza tefrika girerse zafiyete uğrarsınız ve gücünüzü kaybedersiniz. Demek ki bu rekabet tefrikayı doğuracaktır. Tefrika durumunda da gücünüz kalmayacaktır. Ve nasıl ki diyor hani üç tane bir, üç elif diyor yani elifle biri kastediyor. Üç tane elif yani bir bir bir öyle normal şekilde bir araya gelseler yani bir artı bir artı bir üç eder. Ama üç yan yana gelseler 111 eder. Dört tane dört 16 eder ama bir araya geldiği zaman 4444 eder. 9 tane 9 81 eder ama bir araya gelirlerse bilmem ne kadar rakam eder. Aynen öyle. Yani Müslümanların bir araya geliş şekli önemli. 10 tane Müslüman ayrı ayrı 10 tane Müslüman 10 tane Müslüman kuvvetindedir. Ama bunlar bir araya gelmiş ihlas ile birleşmişlerse güçler bunun çok çok üstündedir. Ve hepsi bir cemaat olurlarsa birbirlerinin gözlerinden istifade ederler, ellerinden ayaklarından istifade ederler. Yani mesela bir cemaattaki her bir ferdin iki tane gözü iki tane kulağı vardır ama sanki 200 bin tane gözü, 200 bin tane kulağı vardır. Çünkü her bir kardeşinin gözü kendi gözüdür. Kulağı kendi kulağıdır. İstanbul'daki bir kardeşi bir şey gördüğü zaman kendisine bilgi verir. Antep'teki bir kardeşi bir şey gördüğü zaman kendisine bilgi verir. Onların gözleri kendi gözü olmuş olur. Onların kulakları kendi kulağı olur. Onların elleri, ayakları kendi eli, ayağı olur. Bu şekilde onların gözüyle görür, kulaklarıyla işitir. Her birisi bu imkandan istifade eder. Ve bir kişi sanki 200 bin kişi, sanki milyon kişi gibi olur. Milyon gözü, milyon kulağı var gibi olur. Eğer ittihad ederlerse, birbirleriyle faydasız rekabetten kaçınırlarsa... Evet, bugünlük burada bırakalım. İnşallah bu konuya daha sonra devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.